Ayrım 15. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 215. Bölüm 4. 1981. Günümüz. 26. Ekvador başkanının ölümü. Maine'den ayrılmak kolay olmadı. Porfiri bana inanmayı reddediyordu. Bir Nisan şakası dedi göz kırparak. Ciddi olduğum konusunda kendisini ikna ettim. Pola'nın insanları kızdırabilecek veya bir ET olarak yaptıklarımı açıklayacağım şüphesi uyandırabilecek herhangi bir davranışta bulunmaman konusundaki öğütünü de hatırlayarak Maine'in benim için yapmış olduğu her şeyi takdir ettiğimi vurguladım. Ama artık yollarımızı ayırma zamanının geldiğine inandığımı söyledim. Hep dünyada Maine aracılığıyla tanınmış olduğum insanlar hakkında yazmak istemiştim ama politik anlamda değil. National Geographic ve diğer dergiler için serbest olarak çalışmak ve yolculuk etmeye devam etmek istediğimi söyledim. Maine'e olan bağlılığımı belirttim ve her fırsatta onu öveceğime söz verdim. Sonunda Paul razı oldu. İstifamı izleyen günlerde hemen herkes beni kararından vazgeçirmeye çalıştı. Burasının benim için ne kadar iyi bir yer olduğu söylendi, hatta aklımı kaçırmış olabileceğim bile dile getirildi. Sonunda isteyerek ayrıldığımı, biraz da onları kendilerini sorgulamaya zorladığı için kimsenin kabul etmek istemediği sonucuna vardım. Eğer ben ayrılmayı istemek için deli değilsem, o zaman onlar kaldıkları için kendi nedenlerini sorgulamak zorunda kalabilirlerdi. Beni mantıklı düşünmeyen bir insan olarak görmek onlar için daha kolaydı. En rahatsız edici olanı ise kendi çalışanlarımın tepkileriydi. Onların gözünde onları terk ediyordum ve yerimi alacak belli birisi de yoktu. Ancak kararımı vermiştim. Ayağımı sürüyerek geçen bunca yıldan sonra her şeyi yeniden başlamak konusunda kararlıydım. Ne yazık ki olaylar o kadar basit değildi. Evet, artık bir işim yoktu ama imtiyazlı ortak olmaktan çok uzak olduğum için hisselerimi satınca elime geçen para emekli olmam için yeterli değildi. Maine'de birkaç sene daha kalmış olsaydım, bir zamanlar düşlediğim o 40 yaşındaki milyoner olabilirdim ancak 35'imde o hedefe ulaşmak için önümde daha uzun bir yol vardı. Boston'da soğuk ve kasvetli bir Nisan ayıydı. Sonra bir gün Porfiri'de arayıp ofisine gitmem için yalvardı. Müşterilerimizden biri bizi bırakmakla tehdit ediyor dedi. Kendilerini uzman tanık olarak seni temsil etmeni istedikleri için bizi tutmuşlardı. Bunun hakkında çok düşündüm. Paul'un karşısında oturduğum zaman kararımı vermiştim. Fiyatımı söyledim. Maine'deki maaşımın 3 katından fazla bir ücret. Beklemediğim bir şekilde kabul etti ve bu benim yeni işimin başlangıcı oldu. Ondan sonraki birkaç sene boyunca özellikle yeni elektrik santralları yapım projelerinin kamu altyapı komisyonlarınca onayını isteyen ABD elektrik şirketleri için yüksek ücretli bir uzman tanık olarak çalıştım. Müşterilerimden bir tanesi New Hampshire Kamu Hizmeti Şirketi'ydi. Görevim yemin altında oldukça tartışmalı Seabrook Nükleer Santralı'nın ekonomik fizibilitesini savunmaktı. Artık Latin Amerika ile doğrudan bir ilgim olmasa da oradaki olayları izlemeyi sürdürdüm. Bir uzman tanık olarak duruşmalar arasında oldukça zamanım oluyordu. Pola ile temasımı devam ettirdim ve uluslararası petrol politikası sayesinde bir anda öne çıkan Ekvador'daki barış gücü günlerimden kalan eski dostlukları yeniledim. Jamie Royos ilerliyordu. Seçim kampanyası sırasında vermiş olduğu sözleri ciddiye almış ve petrol şirketlerine karşı tam yol saldırıya geçmişti. Panama kanalının her iki yanındakilerin çoğunun görmedikleri ya da göz ardı ettikleri birçok şeyi görüyor gibiydi. Dünyayı küresel bir imparatorluk haline getirmeyi ve ülkesinin insanlarını neredeyse hizmetkarlık seviyesinde bir role indirgemeyi amaçlayan akımları anlatıyordu. Onun hakkındaki gazete makalelerini okudukça sadece kendini adamışlığı ile değil, olayların ardındaki derin anlamları algılama yeteneği ile de beni etkilemişti. Ve bu derin anlamlar dünya politikasında yeni bir çağa girmekte olduğumuz gerçeğini işaret ediyorlardı. 1980 Kasım ayında Carter, ABD başkanlık seçimlerinde Ronald Reagan'ı karşı kaybetti. Torrijos ile imzalamış olduğu Panama Kanalı anlaşması, İran'daki durum, özellikle de Amerikan elçiliğinde tutulan rehineler ve başarısız kurtarma operasyonu ana sebeplerdi. Ancak ortada dönen bir şeyler daha vardı. En büyük hedefi küresel barış olan ve kendini ABD'nin petrolü olan bağımlılığını azaltmaya adamış bir başkan gitmiş, yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin hak ettiği yerin askeri güç ile elde edilmiş dünya piramidinin tepesi olduğunu ve nerede olurlarsa olsunlar petrol sahalarını kontrol etmenin bariz kaderimizin bir parçası olduğunu inanan bir insan gelmişti. Beyaz Saray'ın çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştiren bir başkanın yerine oval ofise gelir gelmez onları söktüren biri gelmişti. Carter belki etkin olmayan bir politikacı olabilirdi ama Amerika için bağımsızlık bildirgesine tanımlanmış olan tutarlı bir vizyonu vardı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Carter neredeyse saflık derecesinde eski kafalı görünüyor. Bu ulusu yaratan ve büyük babalarımızı kıyılarına çeken ideallere geri dönmek gibi bir şey. Ondan hemen öncekilerle ve sonrakilerle kıyasladığımız zaman bir garip gözüküyor. Dünya görüşü ET'lerinkine hiç benzemiyordu. Diğer yanda ise Reagan, kesinlikle bir küresel imparatorluk mimarı ve bir şirketokrasi hizmetkarıydı. Seçildiği zamanlar bir Hollywood aktörü olmasını, Mogullardan bir. Mogul, özellikle medya ve film endüstrisinde yer alan, zengin, önemli ve güçlü iş adamlarına verilen ad, çeviren notu. Gelen emirleri uygulayan, emir almasını bilen biri. Çok uygun bulmuştum. Onun tanımı da buydu. Büyük şirketlerin CEO ofisleri ile banka yönetim kurulları ve hükümet koridorları arasında gidip gelen adamların işlerini görecekti. Kendisine hizmet eder görünen ama aslında hükümeti yönlendiren başkan yardımcısı George H.W. Bush, İçişleri Bakanı George Shultz, Savunma Bakanı Casper Weinberger, Cheney, Richard Helms ve Robert McNamara gibi adamlara hizmet edecekti. Bu adamların istediklerini savunacaktı, verdiği emirlere uyan bir dünyayı ve tüm kaynaklarını kontrol eden bir Amerika. Amerika tarafından yazılmış kuralları uygulayan bir ABD Silahlı Kuvvetleri ve küresel imparatorluğun CEO'su olarak Amerika'yı destekleyen uluslararası bir ticari ve bankacılık sistemi. Geleceğe baktıkça ET'ler için çok iyi olacak bir döneme giriyoruz gibi görünüyordu. Ayrılmak için tam da bu zamanı seçmiş olmam kaderin bir cilvesiydi. Ama üzerinde düşündükçe yaptığımın doğruluğuna daha da ikna oluyordum. Zamanlamamın doğru olduğunu biliyordum. Uzun vadede bunun ne anlam ifade ettiğine gelince kristal bir kürem yoktu. Ancak tarihten imparatorlukların sonsuza dek sürmediklerini ve her çıkışın bir inişi olduğunu biliyordum. Benim bakış açımdan Roldos gibi insanlar ümit veriyorlardı. Ekvador'un yeni başkanının mevcut durumun inceliklerinin çoğunu anladığına emindim. Torujos'un bir hayranı olduğunu ve Panama kanalı meselesindeki cesur tutumundan dolayı Carter'ı alkışladığını biliyordum. Roldos'un tökezlemeyeceğine emindim. O ve Torujos gibilerinin kararlılık ve cesaretlerinin diğer ülkelerin liderlerinin de örnek olacağını ümit ediyordum. 1981'in başlarında Roldos yönetimi yeni hidrokarbonlar yasasını Ekvador parlamentosuna resmen sundu. Bu yasa eğer uygulanırsa ülkenin petrol şirketleriyle olan ilişkilerinde bir reform yaratacaktı. Birçok yönden devrimci, hatta radikal olarak nitelendiriliyordu. İşlerin yapımı şeklini değiştirmeyi amaçladığı kesindi. Etkisi Ekvador'un çok ötesini, Latin Amerika'nın büyük bir bölümünü ve tüm dünyaya yayılacaktı. A. Petrol şirketleri beklenilen şekilde tepki verdi. Tüm kartlarını oynadılar. Halkla ilişkiler personeli, Jamie Roldos'a çamur atarken lobicileri de çantaları tehdit ve rüşvetlerle dolu olarak Quito ve Beşiktaş'a gittiler. Ekvador'un modern zamanlarda demokratik olarak seçilmiş ilk başkanını başka bir Castro olarak göstermeye çalıştılar. Ama Roldos baskılara boyun eğmedi. Politika ile petrol ve din arasındaki komployu suçlayarak karşılık verdi. Yaz Dil Enstitüsü'nü açıkça petrol şirketleriyle işbirliği içinde olmakla itham etti ve sonra da çok cesurca, belki de düşüncesizce bir kararla enstitüyü ülkeden dışarı attı. B. Yasa teklifini parlamentoya gönderişinin üzerinden sadece haftalar geçmişken ve enstitü misyonerlerini henüz birkaç gün önce kapı dışarı etmişken Roldos, petrol şirketleri de dahil olmak üzere tüm yabancı kurumları Ekvador halkına yardımcı olacak planlar uygulamaya koymazlarsa ülkesinden çıkmak zorunda bırakılacakları konusunda uyardı. Quito'daki Olimpik Atahualpa Stadyumunda önemli bir konuşma yaptıktan sonra Ekvador'un güneyindeki küçük bir kasabaya gitti. Orada 24 Mayıs 1981'de bir uçak kazasında öldü. C. Dünya şok olmuştu. Latin Amerikalılar ise hiddetten köpürüyorlardı. Yarım küredeki gazeteler CIA suikasti diye bağıran manşetler attılar. Washington ve petrol şirketlerinin kendisinden nefret etmeleri bir yana birçok olayda bu iddiaları destekler görünüyordu. Ve başka gerçekler de ortaya çıktıkça bu şüpheler iyice güçlendi. Sonunda hiçbir şey kanıtlanamadı ama tanıklar Roldos'un hayatına kastedildiğinden şüphelendiği için önlem aldığını ve bu önlemler arasında iki uçakla yolculuk etmek olduğunu da söylüyorlardı. İddiaya göre güvenlik görevlilerinden biri son dakikada onu diğer uçağa bindirmeye ikna etmişti. O uçak da havaya uçmuştu. Dünyanın tepkisine rağmen bu haber Amerikan medyasında neredeyse hiç yer almadı. Ekvador'un başkanlığını Osvaldo Hurtado devraldı. Yaz Dil Enstitüsü'nü ve onun petrol şirketi destekçilerini geri getirdi. Yıl bitmeden Guayaquil Körfezi'nde ve Amazon Havzası'nda Texaco ve diğer yabancı şirketlerin petrol aramalarını artırmak için iddialı bir program başlatmıştı. D. Roldos'a övgüsünde Omar Torrijos ona kardeşim diye seslendi. Aynı zamanda kendi suikasti ile ilgili olarak karabasanlığa gördüğünde itiraf etti. Muazzam bir ateş topu içerisinde gökten düştüğünü görüyordu. Bir kehanet gibiydi. 27. Panama. bir başkanın daha ölümü. Roldos'un ölümü beni çok sarsmıştı ama belki de şaşırmamalıydım. Saf olmaktan çok uzaktım. Arbenz'i, Musaddık'ı, Ayende'yi ve isimleri gazetelere veya tarih kitaplarına geçmeyen ama şirketokrasiye karşı geldikleri için yaşamları mahvolan, bazen de kısa kesilen başka bir sürü insanı biliyordum. Yine de şok olmuştum. Her şey o kadar açık ki. Suudi Arabistan'daki muhteşem başarımızdan sonra böyle amaçsızca apaçık eylemlerin artık geçmişte kaldığına karar vermiştim. Çakalların artık hayvanat bahçelerine ait olduklarını düşünüyordum. Şimdi ise hatalı olduğumu görüyordum. Roldos'un ölümünün bir kaza olmadığı hakkında en ufak bir şüphem bile yoktu. CIA tarafından organize edilen bir suikastin bütün işaretlerini taşıyordu. Bir mesaj göndermek amacıyla bu kadar açık bir şekilde uygulanmış olduğunu anlıyordum. Eli silahında Hollywood kovboyu imajıyla yeni Reagan yönetimi böyle bir mesajı yerine ulaştırmak için en ideal araçtı. Çakallar geri gelmişlerdi ve Omar Torrijos ile şirketokrasi karşıtı bir Haçlı seferine karışmayı niyetlenen diğer herkesin de bilmesini istiyorlardı. Ama Torrijos boyun eğmiyordu. Roldos gibi o da tehditlere kulak asmayı reddediyordu. O da Yazdil Enstitüsü'nü ülkesinden kovdu ve Reagan yönetiminin kanal anlaşmasını yeniden masaya yatırma isteğini inatla reddetti. Roldos'un ölümünden 2 ay sonra Omar Torrijos'un karabasanları gerçekleşti. O da bir uçak kazasında yaşamını kaybetti. Tarih 31 Temmuz 1981'di. Latin Amerika ve dünya ayağa kalktı. Torrijos tüm dünyada tanınan biriydi. Birleşik Devletleri Panama kanalını gerçek sahiplerini geri vermeye zorlayan ve Ronald Reagan'a karşı çıkmaya devam eden kişi olarak saygı duyulan birisiydi. Bir insan hakları savunucusu, İran şahı da dahil siyasi yelpazenin her tarafından sığınmacılara kollarını açan bir devlet başkanı ve çoğu kişinin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterileceğinden emin olduğu sosyal adalet için karizmatik bir sesti. Şimdi ise ölmüştü. CIA suikasti bir kez daha makale ve başyazılara manşet oldu. Graham Greene, Panama Oteli'nde ona rastladığım gezisi sırasında Doğan, Generali Tanımak adlı kitabına şu paragraf ile başlamıştı. 1981 Ağustos'unda bavulum Panama'ya 5. ziyaretim için hazırlarken, telefonda dostum ve ev sahibim General Omar Torrijos Herrera'nın ölüm haberi geldi. Panama dağlarındaki Coclesito da sahibi olduğu bir eve giderken bindiği küçük uçak düşmüştü ve kurtulan olmamıştı. Birkaç gün sonra koruma görevlisi, eski Panama Üniversitesi Marksist felsefe profesörü, matematik profesörü ve şair, çavuş, Cucu yani Jose de Jesus Martinez bana, o uçakta bir bomba vardı. O uçakta bir bomba olduğunu biliyorum ama nasıl bildiğimi sana telefonda söyleyemem diyordu. Her yerde insanlar, yoksul ve güçsüzlerin savunucusu olarak ün yapan bu adamın ölümünü ağlayıp, Washington'un, CIA'nin eylemleri hakkında soruşturma açması için haykırmaya başladılar. Ancak böyle bir şey olmayacaktı. Torrijos'tan nefret eden çok güçlü insanlar vardı. Ölümünden önce Başkan Reagan, Başkan Yardımcısı Bush, Savunma Bakanı Weinberger ve Genelkurmay Başkanı ile birçok güçlü kuruluşun CEO'ları tarafından açıkça nefret ediliyordu. Askeri kuvvet komutanları özellikle Torrijos-Carter anlaşmasında yer alan ve onları Amerikalar okulunu ve ABD Güney Komutanlığı'nın tropik savaş merkezini kapatmaya zorlayan şartlardan dolayı çok kızgındılar. Dolayısıyla komutanların ciddi bir sorunu vardı. Ya bu yeni anlaşmanın etrafından dolaşmak için bir yol bulacaklar ya da bu tesislere ev sahipliği yapmayı kabul edecek başka bir ülke keşfedeceklerdi. 20. yüzyılın son yıllarında gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan bir olasılık. Tabii bir çözüm yolu daha vardı. Torrijos'tan kurtulup anlaşmayı halefiyle yenilemek. Torrijos'un kurumsal düşmanları arasında büyük çok uluslu şirketler de bulunuyordu. Çoğunun ABD politikacıları ile bağlantıları vardı ve Latin Amerika iş gücü ile petrol, kereste, kalay, bakır, boksit ve tarım arazileri gibi doğal kaynaklardan yararlanmaktaydılar. Aralarında imalat ve iletişim şirketleri, denizcilik ve ulaştırma çok uluslu firmaları ile mühendislik ve diğer teknoloji ağırlıklı şirketler de vardı. Bechtel Group, İnç, özel şirketlerle ABD hükümeti arasındaki sıcak ilişkiye çok güzel bir örnek oluşturuyordu. Bechtel'i iyi tanırdım. Maine'deyken sık sık bu şirket ile yakın ilişkilerde bulunmuştum ve baş mimarı da yakın bir dostum olmuştu. Bechtel, Birleşik Devletler'in en etkili mühendislik ve inşaat şirketiydi. Başkanı ve üst düzey yöneticileri arasında George Shultz ve Japonların mevcut Panama kanalını yeni ve daha verimli bir tanesiyle değiştirmeye yönelik bir planını utanmadan desteklemiş olan Torrijos'tan nefret eden Kaspar Weinberger'de vardı. Ve böyle bir plan sadece kanalın mülkiyetini Birleşik Devletler'den Panama'ya geçirmekte kalmayacak, aynı zamanda Bechtel'i de yüzyılın en heyecan verici ve kazançlı mühendislik projesine katılmaktan alıkoyacaktı. Torrijos bu adamlara karşı çıkarken bunu nezaket, cazibe ve harika bir espri anlayışıyla yapmıştı. şimdi ise ölmüştü ve yerine onun espri anlayışına, karizmasına ve zekasına sahip olmayan ve çoğu kişinin dünyadaki Reagan'lara, Bush'lara ve Bechdel'lere karşı durma şansı olmadığına inandığı Manuel Noriega gelmişti. Bu trajedi beni derinden etkilemişti. Saatlerce Torrijos ile yaptığım konuşmalar üzerinde düşündüm. Bir gece geç vakitlerde uzun bir süre bir dergideki resmine bakarak oturdum ve Panama'daki ilk gecemi, yağmur altında bindiğim taksiyi ve önünde durduğumuz o devasa ilan panosundaki resmini hatırladım. Omar'ın ideali özgürlüktür. Bir ideali yok edecek füze henüz icat edilmemiştir. O fırtınalı gecede olduğu gibi bu lafı hatırlamak içimin yeniden ürpermesine neden oldu. O zamanlar Torrijos'un Panama kanalını gerçek sahiplerine geri vermek için Carter ile işbirliği yapmasının ve bu zaferin yanı sıra Latin Amerikan sosyalistleri ile diktatörleri arasındaki farklılıkları giderme çabalarının Reagan, Bush yönetimini ona suikast düzenleyecek kadar kızdıracağını bilemezdim. C. Başka bir karanlık gecede Twin Otter uçağıyla yaptığı olağan bir uçuş sırasında öldürüleceğini ya da Birleşik Devletler dışında tüm dünyanın Torrijos'un 52 yaşında ölümünün bir dizi CIA suikastinden biri daha olduğu hakkında en ufak bir şüpheleri olmayacağını da tahmin edemezdim. Torrijos yaşasaydı şüphesiz birçok Orta ve Güney Amerika ülkesinin başına bela olan artan şiddet olaylarını bastırmaya çalışacaktı. Geçmiş eylemlerine bakarsak uluslararası petrol şirketlerinin Ekvador, Kolombiya ve Peru'nun Amazon bölgelerinde neden oldukları yıkımı azaltmak için bir anlaşma zemini arayacağını varsayabiliriz. Bu çabaların bir sonucu da Washington'un terörist ve uyuşturucu savaşları diye adlandırdığı ama Torrijos'un ailelerini ve evlerini korumak isteyen çaresiz insanların eylemleri olarak nitelendireceği korkunç anlaşmazlığın giderilmesi olacaktı. En önemlisi de Amerikalılar Afrika ve Asya'daki yeni kuşak liderler için bir rol modeli olacağından eminim. CIA, NSA ve ET'lerin izin veremeyecekleri bir şey. 28. Enerji şirketim Enron ve George W. Bush. Torrijos öldüğü zaman Polley'i görmeyeli aylar olmuştu. Aralarında Maine'deyken tanışmış olduğum ve babası Bechdel'in baş mimarı olan genç çevre planlamacısı Winifred Grant'in de olduğu başka kadınlarla çıkıyordum. Pola da Kolombiyalı bir gazeteciyle beraberdi. Romantik ilişkimizi bitirmeye ama arkadaş olmaya karar verdik. Uzman tanıklık işimle aram, özellikle de Seabrook nükleer santralını savunmamış olmamla paralel olarak çok iyi değildi. Zaman zaman para için yine kendimi satıp eski rolüme bürünmüşüm gibi geliyordu. Winifred bu dönemde bana çok yardımcı oldu. Sıkı bir çevreci olmasına rağmen artan miktarlarda elektrik üretme ihtiyacının pratik nedenlerinin farkındaydı. San Francisco'daki East Bay'in Berkeley bölgesinde büyümüş ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünden mezun olmuştu. Hayat hakkındaki görüşleri en ve katı kuralcı aileminkilerle çelişen serbest düşünceli biriydi. İlişkimiz gelişti. Winifred Maine'den izin aldı ve birlikte teknemle Atlantik sahilinden aşağı Florida'ya doğru yelken açtık. Acelemiz yoktu. Sık sık değişik limanlarda tekneyi bırakıp uzman tanık olarak ifade vermek için uçuyordum. Sonunda Florida'da West Palm Beach'e gelip bir daire kiraladık. Evlendik ve kızımız Jessica 17 Mayıs 1982'de doğdu. 36 yaşımdaydım ve doğal doğum sınıfındaki diğer erkeklerden oldukça yaşlıydım. Seabrook işinin bir bölümünde New Hampshire Kamu Hizmet Komisyonu'nu nükleer santralların eyalette elektrik üretimi için en iyi ve en ekonomik seçim olduğunu ikna etmek idi. Ne var ki konuyu inceledikçe kendi savlarımın geçerliliği hakkındaki şüphelerim de artmaya başladı. Konu hakkındaki literatür yeni araştırmalar yapıldıkça durmadan değişiyor ve ortaya çıkan kanıtlar da giderek birçok alternatif enerji kaynağının nükleer güçten teknik olarak daha üstün ve daha ekonomik olduklarını gösteriyordu. Nükleer gücün emniyetli olduğu hakkındaki eski teori de artık geçerliliğini yitirmeye başlamıştı. Yedekleme sistemlerinin güvenilirliği, operatörlerin eğitimi, insanların hata yapma eğilimleri, cihazların yorulması ve nükleer atıkların ortadan kaldırmaları konusundaki yetersizlik hakkındaki ortaya ciddi sorular atılıyordu. Şahsen bir mahkemede ve yemin altında almam beklenen, almam için para ödenen tavırla ilgili olarak rahatsızlık duymaya başladım. Aynı zamanda yeni çıkan teknolojilerin bazılarının gerçekten de çevreye yardımcı olacak elektrik üretim yöntemleri sunduklarına da ikna olmaya başlamıştım. Bu, özellikle daha önceden çöp olarak nitelendirilen maddelerden elektrik üretimi almam da doğruydu. Bir gün New Hampshire kamu hizmeti şirketindeki patronlarıma artık onlar lehine tanıklık yapamayacağımı bildirdim. Çok kazançlı bu mesleği bırakmayı ve yeni teknolojilerin bazılarını tasarım masasından alıp teorileri pratiğe dönüştürecek bir şirketi kurmaya karar vermiştim. Bu girişimdeki belirsizlikleri ve hayatında ilk defa bir aile başlatıyor olmasına rağmen Winifred bana %100 destek oldu. 1982'de Jessica'nın doğumundan birkaç ay sonra Bağımsız Güç Sistemleri Independent Power Systems IPS şirketini kurdum. Şirketin misyonu çevreye yararlı elektrik santralleri geliştirmek ve diğer firmalara da aynı şekilde davranmaları yönünde model oluşturmaktı. Riski yüksek bir işti ve rakiplerimizin çoğu sonunda iflas ettiler. Ancak rastlantılar imdadımıza yetişti. Gerçekten de çoğu zaman birilerinin yardım için devreye girdiğine, eski hizmetlerin ve devam eden suskunluğumdan dolayı ödüllendirildiğime emindim. Bruno Zambotti, Amerikalılar arası Kalkınma Bankası'nda Inter-American Development Bank üst düzey bir pozisyonda işe girmişti. IPS'in yönetim kurulunda da yer alıp yeni şirketin finansmanında yardımcı olmayı kabul etti. Bankers Trust, ESI, Energy Prudential Insurance Company, Chadburn ve Park, eski ABD senatörü, başkan adayı ve İçişleri Bakanı Ed Maskin'in de ortağı olduğu büyük bir Wall Street avukatlık firması ve Riley Stoker Corporation, Ashland Petrol Şirketi'nin sahibi olduğu karmaşık ve gelişmiş elektrik santralı boilerleri tasarlayan ve imal eden bir mühendislik firması bize destek verdi. Hatta IPS'i bir vergiden muaf tutarak rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük sağlamasına neden olan ABD parlamentosunun bile desteğini aldık. 15. ayrımın sonu, sayfa 230.